Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine fıtrata aykırı söylem ve eylemler ana başlığıyla dersimizi devam ettiriyoruz. Bugünkü alt başlığımız da ekonomi. Fıtrata ters eylemlerle bir takım ekonomik ilişkiler kuruluyor ve insanlar ciddi anlamda sömürülüyor. Şimdi tabi fıtrat her defasında tekrarladığımız gibi Allah-u Teala'nın göklerde, yerde, insanlarda ve tüm varlıklarda geçerli kanun ve kurallarıdır. Allah dinini de aynı şekilde tanımlamıştır. İşte yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir ki Allah insanları ona göre yaratmıştır diyor. Doğru din bu dindir diyor. Rum suresinin 30. ayetinde. İşte bundan dolayı göklerde, yerde ve tüm varlıklarda bulunan her şeye Allah ayet demiştir. Nebilerine indirmiş olduğu kitapların her cümlesine de ayet demiştir. Ve tam bir bütünlük vardır. Siz fıtrata göre hareket ederseniz içinizde rahat olur, dışınızda, insanlarla ilişkilerinizde, tabiatla ilişkilerinizde her şey rahat olur. Huzur içerisinde yaşarsınız. Vefat ettiğiniz zaman da Allah-u Teala sizi cennette ödüllendirir ve ebedi bir mutluluğa ermiş olursunuz. Ama hem Allah sizi yaratacak, yaşamanız için gelecek bütün gereken bütün imkanları verecek, bütün kainatı sizin hizmetinize vermiş olacak. Ondan sonra da siz kalkacaksınız, Allah-u Teala'ya akıl öğreteceksiniz. Allah'ın koyduğu sistemin dışına çıkarak kendi kafanıza göre bir sistem kuracaksınız. Bunu yaptığınız zaman cezasını da çekersiniz, mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, çevreyi bozarsınız, tabiatı bozarsınız. Ahirette de ebedi mutsuzluğu tadar, cehennem azabıyla cezalandırılırsınız. Şimdi bu ekonomi konusunda Allah-u Teala'nın sözlerinden bir tanesi de şudur. Nisa suresinin 29. ayeti. Diyor ki, يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Ancak karşılıklı rızayla yaptığınız ticaret şeklinde olursa olur. O şekilde birbirinizin mallarını yiyebilirsiniz. Peki karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olmazsa ne olur? O zaman sistem çöker. Onun için Allah-u Teala diyor ki burada وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani kendinizi bitirirsiniz, toplumu bitirirsiniz, sosyal hayatı, her şeyi bitirirsiniz. Demek ki karşılıklı rızaya dayalı olmayan bir ticaret intihardır. Ama burada şunu söylemişti, ticaret derken Türkçe'de anladığımız anlamda bir ticaret değil. Mesela şeyde Bakara suresinin 16. ayetinde Allah-u Teala münafıkların tavırlarını, yani dıştan Müslüman gözüken, aslında kafir olan, alttan alta bir takım işler beceren ve insanları çeşitli şekillerde kandırmaya çalışan kişilerin yaptığına da ticaret diyor. Niye ticaret diyor? Bir takım işler yapıyor, ondan gelir elde etmek istiyor. İster maddi, ister manevi fark etmiyor. Ama biz Türkçe'de ticaret derken mal alım satımından başka bir şey anlamayız. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen ticarettir. Onun için bu ekonomiyle alakalı olduğu için buna şöyle tanım yapabiliriz. Mal ve hizmet alım satımı. Mal ve hizmet alım satımı mutlaka karşılıklı rızayla olmalıdır. Mal ve hizmet ne demektir? Mal işte şurada su. benim bu suya ihtiyacım var. Bu suyu bana su alıp içebilmek için şu kaba da ihtiyacım var. Tamam, aldım bunu içiyorum. Tamam da bu suyu burada masanın üzerinde tutabilmem için birisinin buraya getirmesi lazım. Suyu üretmiyor ama üretilmiş olduğu yerden buraya kadar getiriyor. Mesela satın alıyorum, diyorum ki telefon açıyorum, bana işte şu kadar su sat diyorum, satıyor. Birisi de getirsin, o da nakliyecilik yapıyor. Anlaşmamıza göre getiren kişinin parasını ben de verebilirim, karşı taraf da verebilir, nasıl anlaşırsak. Ama o getiren kişi yaptığı hizmetin bedelini alır. O suyu bana satan kişi malın bedelini alır. Benim bakın iki senede ihtiyacım var. Hem suya ihtiyacım var, hem bu suyu bana sunacak olan kaba ihtiyacım var, hem de bu suyu buraya kadar getirecek birisine ihtiyacım var. Şimdi mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz. Evimizde su ihtiyacımız var. Su kaynakları ile evimiz arasında kanallar döşenmiş. Bu kanallarla evimize su geliyor. Ama bu kanallardaki hizmeti birisinin yürütmesi lazım. Herhangi bir yerde patlama olduğu zaman onun derhal tamir edilmesi gerekir. İşte barajlarda, göllerde oluşan suların bize ulaşmasında bir anormallik olmaması gerekiyor. İşte arada bir takım kanalizasyon sularının karışmaması, yani bu hizmetleri sunacak bir şeye ihtiyaç var. O hizmetler olmazsa o suyu ben alamam ve istifade edemem. Yani sonuç olarak mal ve hizmet olmadan hiç kimse yaşayamaz. Neden? Çünkü biz insanız. İnsan olduğumuz için mutlaka sosyal bir yapımız vardır. En fakir birisini düşünün, sabahleyin sofraya oturup bir şeyler yiyecek. O yediği şeyleri kendisinin üretmesi mümkün değil. Diyelim domates üretiyor, salatalık üretiyor, soğan üretiyor falan. İşte onlardan bir salata yapmak istiyor. Güzel. Ama bir de bıçak lazım. Bıçağı sen üretebiliyor musun? Bir de orada bir tabak lazım. Onu sen üretebiliyor musun? Bir de oturduğu orada şey yaparken bir kapalı bir alan olması lazım. Olmayabilir o anda ama bir yerde yatıp dinlenmen gerekiyor. Dolaşırken ayağında ayakkabı, üzerinde elbise olması lazım. Lan hepsini sen yapabiliyor musun? Dolayısıyla bizim hayatımızı, yani insan olarak hayatımızı sürdürebilmek için olmazsa olmaz şey mal ve hizmettir. İhtiyacımız onadır. İşte bu mal ve hizmetin dolaşımına yardımcı olduğu için paraya da ihtiyaç vardır. Yani her zaman bu derslerde size anlatıyoruz. Para vücuttaki kan gibi. İşte bağırsaklara gelen hazmedilmiş gıdaları ilgili yerlere götürür. Oradaki atıkları alır. O atık yerlerine, idrar deposuna ya da işte tekrar bağırsaklardaki atık bölgesine götürür. Sürekli dolaştırır. Onlar eğer bütün hücrelere gitmezse vücudun ayakta durma şansı yok. Onun için mal ve hizmetler de bütün insanlara gidebilmelidir. Peki burada herhangi bir damarın önü tıkanacak olsa oraya hizmet gitmez, kan dolaşımında aksama olur ve çok ciddi rahatsızlıklar başlar değil mi vücutta? Efendim yola bir tane engel konsa ciddi rahatsızlıklar başlar. Tıpkı onun gibi. Yani vücutta kan dolaşımının önünde hiçbir engel olmaması gerekiyor. Kan sürekli dolaşmalı. Kan miktarı ne yükselmeli ne artmalı. Yükselirse damar çatlamasına sebep olur. Azalırsa kan azlığından dolayı dolaşım azalır ve kişi çok ciddi manada, her ikisinde de çok ciddi sıkıntılara girer. İşte Bütün bunları düşünerek, yani bu doğal yapımızı düşünelim, malı işte bağırsaklarımıza gelmiş olan gıdalar olarak düşünün. Bir şeyin oradan alıp götürüp karaciğere götürmesi gerekiyor. Onu götüren kan damarları. Akciğere gelen şey var, oksijen var. Onları da bütün ilgili yerlere dağıtması lazım. Onu da gene kan yapıyor. O da hizmet üretiyor. Hizmet yapıyor, gidiyor. Yani bugün işte birisi getirip sizin kapınıza ekmek koyuyor, öbürü de gelip çöpünüzü alıyor. Ama kan hem ekmeğini koyuyor hem çöpünü alıyor. Bütün damar, o damarlar da oradan bir şeyler üretiyor ve vücudun ayakta durmasına sebep oluyor. İşte bu vücuttaki tabii yapı, o tabii yapının ekonomik hayatta da devam etmesi lazım. Orada tabii yapıyı bozacak şeyler sistemi çökertir. Dolayısıyla Allah-u Teala burada bakın o kadar yani şöyle iki cümlelik bir ifadede, iki buçuk satırlık bir ayette bunların tamamını bize anlatıyor. Müminler diyor, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Nedir ya Rabbi bu batıl yol? Onu anlatmıyor, sadece doğruyu anlatıyor, onun dışındakiler batıldır, onu anlarsınız diyor. İlla en tekune ticara, sadece ticaret şeklinde. Nedir bu ticaret? Az önce söylediğim gibi mal ve hizmet değişimi, akışı olmalı. Yani bir yerden eğer mal üretilmiyorsa istediğin kadar hizmet olsun. Yani şöyle söyleyeyim, yemek yemiyorsan kanın istediği kadar dolaşsın. Kan dolaşımının istediği kadar mükemmel olsun. Bir müddet sonra insan ne yapar? Acından ölecek hali, yerinden kalkamaz. Açlık devam ederse acından ölür. Yani sadece hizmet yetmiyor. Mal var, her şey var. Yiyemiyorsun. O yemek de bir çeşit hizmettir.
Yani yiyorsun, kan yok, onu dolaştıramıyor.
Yiyorsun, bağırsaklarına gitmiyor. O midende bozukluk var, miden onu hazmetmiyor. Bağırsaklarına gidiyor, bağırsaklar çalışmıyor. Dolayısıyla az önce yani vücuttaki hizmeti gören sadece kan değil, ben sadece bir örnek olsun diye şey yapıyorum. Dolayısıyla vücudun tamamının çalışması lazım. Tamamının çalışması lazım. Ve oraya şimdi siz ağzınızdan her türlü en kaliteli yiyecekleri yiyebilirsiniz. Ama o yiyecekler eğer bağırsağınızda gerektiği şekilde şey yapılmıyorsa, midenizde işlem görmüyorsa, oradan bağırsağa gidip işlem görmüyorsa, oradan ilgili yerlere gidip işlem görmüyorsa ve kan dolaşımıyla her tarafa dağıtılmıyorsa, oradaki atıklar alınıp da yerlerine gidiyor, hiçbir şey yapamaz. İşte ekonomi de aynen böyledir. Ekonomide esas olan mal ve hizmet üretimidir. Para önemli değil mi? Tabii ki çok önemlidir. Hiçbir insan, hiçbir canlı kan yemez. Yani böyle bir tabağa kan doldurup da içmez. O kan lazım da bulunduğu yerde lazım, dışarıda değil. O kendi kanalında olacak. O kanalın dışına çıktığı an kan hiçbir işe yaramaz. Onun için orada kurur, atarsınız, kir dersiniz, pislik dersiniz falan. İşte karşılıklı rızaya dayalı olmasını Allah-u Teala şart koşuyor. Şimdi siz bu açıdan vücudu düşünürseniz, mesela yemek yiyorsunuz, mideniz o yemeği bekliyor. Ne diyorsunuz? Midem acıktı. Acımdan ölüyorum. Ne? Şu anda su içmek istiyorum. Of, ağzım yanıyor. Neden? Çünkü şey yapıyorsunuz. Siz o anda vücudunuzun ihtiyacını bir malla karşılıyorsunuz. Farkına varmadan Allah-u Teala en çok ihtiyacımız olan havayı da farkına varmadan nefes alıp vermekle şey yapıyor. Nefes alıp vermediğimiz zaman kısa sürede vefat ederiz. Yani hiç vücut durur. Nefes al istediğin kadar, karaciğerden o aldığınız oksijenler bütün ilgili her yere dağıtılmazsa yine bir işe yaramaz, vücudunuz hasta olur. İşte burada vücudun bir kısmı nefes talep ediyor. Bir kısmı o nefesi dışarıdan alıyor. Fazlasını kullanılmış olanı dışarıya atıyor falan. İşte bütün burada hürriyet içerisinde olmalı. Vücuda müdahale olmamalı. Vücudun doğal yapısına asla müdahale olmamalı. Aynı şekilde ekonominin de doğal yapısına asla müdahale olmamalı. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki, mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Mal dediğimiz zaman bu aynı zamanda hizmet. Yani bir diyelim bir yere gideceksiniz, bir otomobile ihtiyacınız var. Hadi tutuyorsunuz bir taksi, beni falan yere kadar götür, tamam. Kendi eviniz yok, kirada durmanız lazım. Tamam, durursunuz. Orada bir hizmet alıyorsunuz. Onun genel adı hizmettir. İşte buralara herhangi bir müdahale, damarın tıkanması, kılcal damarın tıkanması, vücudun işte damarın koparılması, akciğerin çalıştırılmaması, karaciğerin çalıştırılmaması, gözlerin önüne perde gelmesi, artık her şeyi söyleyebilirsiniz. Onun gibi vücutta nasıl perişanlık meydana getirirse ülkede de perişanlık meydana getirir. Onun için yani insanları sömürmek isteyenler genellikle kan damarı gibi damarda dolaşan kan gibi olan para üzerinden sömürmeye çalışırlar. Ama hiç kimse tabağına para doldurup yemez. Para altın da olsa altını alıp da yiyemezsin. Bir hizmetinde de kullanamazsın altını. Hani en fazla bir hanım alır bunu süs olarak kullanır, birisi alır işte şunu bu. O tamam, o ayrı bir konu. Ama o süs olarak kullanma da yine bir hizmette kullanmak değildir yani. Tamam, olabilir. Allah-u Teala ona da müsaade etmiştir. O başka bir şey. Şimdi burada batıl yollarla yemeyin derken bunun içerisine ne giriyor? Bunun içerisine faiz giriyor. Riba giriyor. Riba. Riba ne demektir? Riba borçtan elde edilen gelir demektir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Borç. Mesela ben şimdi Fatih Hoca'ya şey yapıyorum, ihtiyacı var, bende fazla para var, ona bir 100 lira borç veriyorum. Diyorum ki, işte ne zaman ödeyebilirsin? Diyor ki bir sene sonra, tamam. Bir sene sonra bana 101 lira ver diyorum. Şimdi 101 lirayı bırak, bir sene sonra 100 lira verebilmenin bir garantisi var mı? Bir kere o kadar yaşayacağını bilemezsin. Ekonominin ne hale geleceğini bilemezsin. İşler nasıl gidecek falan. Hani burada sürekli anlattığım bir örnek var. İşte bugün Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden bir tanesinin, sanayici sadece sanayi değil, birçok iş alanında etkisi olanlardan bir tanesinin CEO'suyla işte bir yemekte beraberiz. O da şöyle sol tarafımda oturmuş. Ya hocam sen her zaman faize karşı olduğunu söylüyorsun. Ben ne yapayım? Benim şimdi bir tane projem var. Param da yok. O projeyi nasıl gerçekleştireceğim? Tamam dedim. Bak sen hayatında bir simit alıp satmamış ekonomistler gibi değilsin. Bu sözü neden söylüyorum? Bakın Allah'a çok şükürler olsun. Bulunduğum konum dolayısıyla Türkiye'de yurt dışındaki ekonomistlerle çok, yani belki 1000 kadar toplantıda beraber olmuşumdur. Çok beraber olmuşumdur. Şey değil. Dolayısıyla onları çok yakından tanırım. İşte fıkıhçıları da çok yakından tanıdığım gibi. Bizim burada size anlatıyoruz. Biraz sonra mesela Fatih Hoca'yla da şey yapacağız. O kısma kadar şey yapalım. Bunu da lütfen dikkat edin, dinleyin. Allah-u Teala faizi yasaklamış. Resulullah faizle ilgili tanım yapmış. Ama mezheplere bakarsanız faizi asla anlayamazsınız. Faiz nedir? Hiçbir şey anlayamazsınız. Aynen onlar gibi Bugün ekonomistler de öyle yetiştiriliyor. Ezber bilgiyle yetiştiriliyor. Realiteyle değil. Onun için fıkıhta geçerli olanlarla Allah'ın kitabında olanlar arasında gökte yer kadar fark vardır. Ekonomi de öyledir. Bu kısa şeyden sonra inşallah bu derste belki birkaç noktaya değinmek nasip olur. Şimdi o yani büyük bir iş şeyinin yani sanayi ve yani birçok alanda şey olan büyük bir iş adamının CEO'su dediğim gibi. Şimdi sol tarafımda bana dedi ki ya hocam işte benim bir şeyim var. Ben ne yap bunu nasıl gerçekleştireceğim? Ona işte ondan dedim bak sen koskoca bir işletmenin CEO'susun. Sen hayatında bir simit alıp satmamış şey gibi değilsin. Ekonomist gibi değilsin. Sen gerçek hayatın içerisindesin. Lütfen hayali değil sorularıma kendi uzmanlık alanına göre cevap ver dedim. Yani bilgilerine göre cevap ver. Kaç lira ihtiyacın var dedim. Mesela 1 milyon liraya. Tamam dedim. Güzel. Ne zaman ödeyeceksin dedim. 6 ay sonra dedi. Tamam olur. Ben şimdi sana 1 milyon lira borç veriyorum. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. 200 bin lirası da sana benim hediyem olsun. Lütfen doğru cevap ver. 6 ay sonra bana 800 bin lira ödeyebilir misin? Bırak 1 milyonu. Çünkü Cenab-ı Hakk'a çok şükür ben de çocukluğumdan beri ekonominin ve sanayinin içindeyim. Hala da içindeyim. Şimdi bir şey üretirsiniz. Dersiniz ki ya çok güzel, iyi de bir pazarı var. Tam piyasaya sunacak olursunuz. Bakarsınız ki onun yerine geçen o kadar daha kaliteli ve daha ucuz şey var. Sizin bütün yatırımınız sıfıra düşer. Bir yerden çok ucuz bir mal bulursunuz. Getirirsiniz. Dersiniz ki işte iyi kazandık ve bir piyasaya sunarsınız. Bakarsınız ki piyasada yarı fiyatına satıyorlar. Yani ekonomik hayatın gerçekleri bunlardır. İşte o adama dedim yani bak dedim ki ben sana şimdi 1 milyon lira borç veriyorum. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. Verebilir misin dedim. Söyle bana bakayım dedim. Biraz düşündü. Veremem dedi. Ne yapacaksın dedim. Ha şimdi anladım. Bu defa başka yerden borç alacaksın. Onu da ödeyemeyeceksin başka yerden, başka yerden, başka yerden batıp gideceksin yani. E bir de bak ben sana 200 bin lira da şey yapıyorum, senden de şey istemiyorum, teminat istemiyorum. Başka bir bankadan kredi alacak olsan 1 milyon liraya karşılık belki 2 milyonluk, 3 milyonluk senden kredi teminat ister. Ödeyemediğin zaman o teminatları alır, 1 milyon lira teminatı 100 bin liraya satar. Hadi buyur. Ne yapacaksın? Tabii insanlar dışarıdan ekonomi çok acayip bir şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla ekonomide devletin müdahalesi diye bir şey olamaz. Vücuda dışarıdan nasıl müdahale yapılamazsa, yani vücudun doğal akışına müdahale yapıldığı zaman ciddi anlamda hastalıklar ortaya çıktığı gibi piyasaya müdahale yapıldığı zaman kesinlikle ekonomide durgunluk olur, sıkıntılar olur. Denetim ayrı bir konu, müdahale ayrı bir konudur. Denetim olmazsa olmaz bir şeydir. Denetimi de devlet yapmamalıdır. Denetimi devlet yaptığı zaman şeyler olur. Bir takım sömürüler olur. Yani denetimin tek makamı devlet olduğu zaman o insanlar ceplerini doldurmaya çalışabilirler. Rüşvet de şey yapılabilir. Allah-u Teala bir ayette de onu söylüyor. Bakara suresinin 188. ayetinde diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَأْكُلُوا اَنْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı Allah'ınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ Böyle yetkililere o malla ulaşıyorsunuz. Niye? لِتَأْكُلُوا مِنْ اَنْبَالِ النَّاسِ بِالْاِذْمِ İnsanların malını günah yoluyla yiyesiniz diye. Çünkü bir takım şeylere bu devlet yetkilileri gelir, o yolla şey yapabilir. Yani piyasayı kendi kontrollerine alıp ceplerini doldurur ve o insanların başkalarına zulmetmelerine vesile olabilirler. Mesela ben bu konuda her zaman Osmanlı'yı örnek veriyorum. Hakikaten Osmanlı muhteşem bir sisteme sahipti. Yine her zaman da söylüyorum, keşke hocalar o şeyden Türk töresinden gelen o yapıya uygun olsalardı. Osmanlı'yı batıranlar maalesef hocalardır. Maalesef hocalardır. Mesela şimdi millet efendim şey yapar, Ebu Suud dedim böyle göklere çıkarırlar. Ben de derim, bu adamı yakından tanımasaydım da ben de keşke onlar gibi şey yapsaydım. Osmanlı'yı batıranların en başında Ebu Suud gelir. Yani onun yaptıkları yanlışlar. Bizim bu Ticaret ve Faiz kitabında onunla ilgili bölümü görürsünüz ama çok büyük yanlışların tabii önemli bir kısmı burada anlatılıyor. İnternetten de bu kitabı indirip okuyabilirsiniz. Osmanlı'yı gırtlağına kadar faize sokan, Osmanlı en zirvedeyken batıran kişi Ebu Suud'dur. O dönemi düşündüğüm zaman, yani mesela diyelim ki Ağrıdağ'ın tam tepesine çıktığın zaman atacağın ilk adımla bir aşağı inersin diye. O da böyle. Maalesef. İnanılmaz yanlışları vardır o dönemin. Yani onunla onlarca ders yapsak yetmez ama yani çok rahatsız olduğum için o konulara fazla girmek istemiyorum. Allah'a çok şükür yani Osmanlı'yı da çok yakından tanımak nasip oldu. Çünkü İstanbul Müftülüğü'nde 21 sene bulunduk. O 21 sene içerisinde Şeyhülislamlık arşivini yönetmek nasip oldu. Yani arşiv belgeleri, falancanın yazdığı kitap değil, filancadan duyma değil. Bir de Osmanlı İstanbul mahkemelerinin şeyi arşivini şey yaptım. Yani İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in ilanına kadar olan bütün mahkeme belgeleri 20 küsur yıl boyunca bizim kontrolümüz altındaydı. İşte ona bak, orada doktoramızı falan yaptık. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İşte doktorayı bitirdik. Halil İnalcık büyük Osmanlı tarihçisidir. Yani uluslararası büyük bir üne sahiptir. Benim doktora şeyine bir ön söz yazmak istedi. Geçenlerde okudum. Böyle bir çalışma yok diyor ama Türkiye'de hiç kimse ona değer vermedi. Fakat yurt dışından bayağı hala itibar ediyorlar. Neyse. Önemli değil. Şimdi esas şuna şey yapayım. Osmanlı'da denetimi halk yapardı. Falanca adamın cebine 5 kuruş verdim ve bugün halkın hiçbir değeri yoktur. Şeyden 19. asırdan itibaren Osmanlı olmaktan çıkmıştır. Denetimi, yani herkesin denetleme yetkisi vardı. Öyle olunca da kimse kimseye bir yanlış yapamıyordu. Denetleme son derece önemlidir. Ama şeyde mal ve hizmet akışının da tam bir hürriyet içerisinde olması gerekir. Bugün mal ve hizmet akışında hiçbir hürriyet yok. Bir adam bir yere işçi olduğu zaman hemen bunu sigortalattıracaksınız. Yani bugün birisini işçi olarak çalıştırmak en büyük suç. Onun şeyini ödeyeceksin. Maaşını ödeyeceksin, yetmeyecek. Sigortasını ödeyeceksin, yetmeyecek. Bir de vergi alacaklar. Şu, bu falan filan. Peki bir de işine son verdiğin zaman tazminat ödeyeceksin. Niye? Çünkü sistem kapitalizmdir. Kapital sahipleri. Kapital sahiplerini sahiplerinin istediği şekilde devam eder. Devletlerin istediği şekilde kesinlikle devam etmez. Yani bunu da Allah'a şükür çok yakından bilen, yani 20 yıldan fazla ekonomik danışmanlık yaptığım için üst seviyede gayet iyi biliyorum Allah'a çok şükür. Bakın şeyde bir gün hepinizin çok iyi tanıyacağı büyük bir iş adamı bana dedi ki, hoca dedi, ya ben dedi işte o zaman %35 işletme şey veriyorum, yani işletmeyle ilgili vergi veriyorum. Zekat dedi 1/40. Yani arada çok büyük bir fark var. Ona dedim ki, bak dedim, siz vergi vermezsiniz. Siz vergi alırsınız. Millet bilmez. Kapitalist sistemde büyük kapital sahipleri vergi vermezler, vergi alırlar. Böyle, ne demek hoca? Bu böyle bir şeyler, şöyle. Sana sistemi anlatayım dedim. Sistemi ona anlatınca böyle yaptı. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Bir sinirlendi. Sanki bilmek suç. Hey gidi hey. Öyle bir sistem var ki tüm insanlık, devletler dahil para babalarının kölesidir. Para babalarının kölesidir. Peki para nedir? Para diye bir şey yok bugün. Dolar diyorsunuz. Bir ara doların arkasında şey vardı, işte altın karşılığı falan diyorlardı. General de Gaulle Amerika'ya şey yapmıştı, sizde altınınız yok. Sizin şeyinizde, hazinenizde bu dolarların karşılığı yok demişti. Yok var dediler. Öyle mi? Tamam. Şeyden Avrupa'dan dolar toplayıp uçakla gönderiyordu şeye, Amerika'ya. Hadi biz bunun karşılığını altınlarını verin. Veremediler. Nixon zamanında tamam. Yok karşılığı yok dediler. Karşılıksız. Peki karşılıksız bir kağıt. Bir kağıt alıyorlar, bir yazıyorlar, oluyor $1. Yanına bir sıfır koyuyorlar, $10. Bir tane daha sıfır koyuyorlar, $100. Bir tane daha sıfır koyuyorlar, $1000. Tamam. Gerçi $1000 çıkarmadı, belki çıkarmış olabilirler. Peki şu anda ona da ihtiyaç yok. Ekranın üzerine yaz, tamam. Öyle büyük bir şey var ki, neyse şimdi esas o konuya inşallah biraz sonra değiniriz, yapılan şey zulümlerin şeyi olarak. Asıl mesele, ekonomiye asla müdahale edilmemeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Medine'nin ekonomisi Yahudilerin kontrolündeydi. O bir pazar kurdu. Dedi ki bu pazara isteyen herkes mal getirecek. Her yerden. Öyle gümrük vergisi falan yok. Gümrük vergisi dediğiniz an, bir de zaten orada kontrolden istediğim malı alın, istediğim bir falan yerden getiriyorsun, olmaz. Ya sana ne, nereden getirirse getirsin. Seni ne ilgilendirir? Bak, kimse yolda karşılanmayacak. Adam getirecek pazara, pazardaki arz ve talep dengesiyle fiyat oluşacak. Çünkü oraya gittiğinizde, yolda karşıladığınız zaman adam piyasanın durumunu bilmediği için size şey yapar. Biz mesela çocukluğumda odun kömür kereste işleri yapardık. Çok iyi hatırlıyorum. İşte Erzurum'a Tunceli'den şey gelirdi. Odun gelirdi. Rahmetli babam bir kere bile buna aykırı bir iş yapmamıştır. Yani kimseyi gidip de yolda karşılamamıştır ama birçok oduncunun gidip o satıcıları, odun getirenleri yolda karşılayıp ucuz fiyatta aldıklarını ve getirip de Erzurum'da sattıklarını çok iyi biliyorum. İşte Resulullah bunları yasaklıyor. Tam bir hürriyet içerisine gelecek. Bu pazarda gelsin, pazarda yer kapmak yok. Kim erken gelirse orada malını şey yapacak, satacak. Ve kısa sürede Resulullah Medine şeyin ekonomisine has şey yaptı. Dışarıdan rahat bir şekilde mallar geliyor ve fiyatlar oluşuyor. Bir ara fiyatlar arttı Medine'de. Resulullah geldiler dediler ki, Resulallah bir nar koy. Yani piyasaya müdahale et. Hayır. Piyasa kendi tabii hukuku içerisinde. İşte bu ayet-i kerime dolayısıyla yani fiyatları artıran, azaltan Allah-u Teala'dır. Ben sizden hiçbirinizin hakkı benim boynumdayken Allah'ın huzuruna çıkmak istemem dedi. Yani piyasaya müdahale edersem sizin hakkınızı yemiş olurum. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki buğday fiyatları 100 liraya çıktı. Müdahale etse 50 liraya satacaksınız dese. Onlar da 50 liraya satmak zorunda kalmış olurlar. Bir kısmı da mallarını saklar. Fiyatları ileride şey yaparsa satarım der. O zaman ne olur? Piyasaya artık buğday gelmez, un gelmez, ekmek üretme imkanı olur mu? Aç kalır millet. Aynı şeyi diğer gıda maddeleri, diğer ihtiyaç maddeleri için yaparsanız. Ama burada fiyat serbest bir şekilde oluşuyor. Mesela Mekke'den birisi duydu. Medine'de buğdayın fiyatı şöyleymiş ya, vay oraya götürelim. Bütün çevreden, ya gidelim orası pahalıymış. Ne kadar çok mal gelirse fiyat otomatikman düşer. Onun için işi kendi doğal yapısı içerisinde şey yapmak lazım. Bu ayet-i kerimenin ışığında devam etmek lazım. Yani piyasaya asla müdahale etmeden ve bu kapitalizmin de bütün yanlışlarından kurtulmak zorundayız. Biz Müslümanlar olarak tüm dünyaya örnek olmak zorundayız. Bakın şimdi eskiden para altın ve gümüştü. Ama sonradan onun tarihini anlatmayayım çünkü o bir ayrı bir ders olur. Onun tarihi bizim bu kitapta vardır. O da kısa özet şeklinde işte isteyen onu bulabilir. Sonra kağıda dönüştü. Bunu ilk dönüştüren İngilizler oldu. İngilizler işte bizim hazinemizde altın var. Onu biz bu belgeleri getirirseniz size altın vereceğiz diye şey yaptı ve dünya ekonomisine hakimiyet kurdular boş kağıtlarla. Sonra İngilizler geri çekilince dolar devreye girdi. Sonra işte dolar da Nixon zamanında o da artık karşılıksız oldu. Bugün artık öyle bir noktaya geldi ki para işi tamamen şey bir hayal. Bakın ben size bugün 25 Haziran 2022 günkü istatistiklerden size bir okuyayım bakın. 25 Haziran 2022 Türkiye'deki istatistiklerden okuyacağım. Para işi ne hale geldi bakın. O hani kağıt olan, ekranda oynayan dijitallerden ibaret olan para orada da kalmadı. Bakın bugün Türkiye'deki dolaşımda bulunan banknot ve madeni para. İşte banknot dediğimiz nedir? İşte şu. Banknot. Yani bankanın notu var üzerinde. 50 lira yazılı. Anadolu'da pangunut derler. Banknota pangunut derler. Şimdi bakın dolaşımdaki banknot ve madeni para. Madeni para da işte bizim 1 lira 50 kuruş falan filan. Toplamı 265 milyar 660 milyon lira. 266 milyar diyelim yuvarlak olarak. Tamam mı? Şimdi şöyle dikkate takip et. Peki bankaların kasalarındaki para ne kadar? 20 milyar 200 milyon lira. Pardon, 21 milyar 200 milyon lira. Bankaların kasası. Peki bu paraların büyük bir bölümü bankaların gün şey için işte bu bankaların yani kredi kartıyla çekiliyordu. Ne diyorduk ona?
ATM'ler.
Evet. ATM'lerde para bulundurmak zorunda kalıyorlar falan. Bu paranın büyük bir bölümü ATM'lerde yer alır. Hadi 10 milyar liranın yani büyük bir bölümü orada olacağı için diyelim ki 10 milyar lirayı borç verdiler. bankalar. Kaç lira borç vermiş olabilirler? Bakın, borç verdikleri para, devlete borç verdikleri 1 trilyon 863 milyar lira. Toplam paralar 10 milyar lira. 1 trilyon 863 milyar lira. Peki vatandaşa verdikleri borç, vatandaşa verdikleri borç da 6 trilyon 83 milyar lira.
Toplam 700 kat.
Peki topladığın zaman ortalama 800, yuvarlak dersek 8 trilyon lira ediyor. 8 trilyon lirayı 10 milyara böl, ne yapıyor? 800 kat değil mi? Ya elinde olmayan parayla şöyle, ve buradan alıyor. Geçenlerde efendim bankalar çok karlı, %700 para kazandılar falan. Ne bu? Hakikaten yani ben şahsen, buna benzer durum 19. asırda Osmanlılar'da oluyordu. O zaman hani dediğim gibi Osmanlıların şeyini arşiv belgelerinden, mahkeme kayıtlarından bildiğim için en küçük şüphelenilecek bir şey yok. Bir de arşivde gelip de Türkiye'den, yurt dışından o kadar araştırma yapan insanlar vardı. Onlara da yardımcı olmak durumundaydık. Onun için de işte bu konularda müzakere yapma imkanlarımız da oluyordu. O zaman şey yapardım. Ya derdim, Osmanlı'da bir tane akıllı adam yok muymuş bu adamlara doğruyu anlatsın ya? Mesela Osmanlı Bankası diye bir banka kurdular. Adından başka Osmanlı ile ilgili hiçbir şeysi yok. Ve verilen yetki, bir kağıdın üzerine 10 yazarsa 10 altın. 100 yazarsa 100 altın. Ulan sen yap. Bunu sen yap. Niye İngiliz'e, Fransız'a yaptırıyorsun? Ya bir tane akıllı adam yok mu? Zaten bir kere Kayme-i Muteber-i Nakdiye diye bir şey çıkardılar. Onu da beceremediler yapması neyse. Ondan sonra bakın, Birinci Cihan Savaşı'nda Osmanlı Bankası o kağıtları bile çıkarmadı. Askeri ciddi manada sıkıntıya soktu. İkinci Cihan Savaşı'nda da işte herkes İsmet İnönü'yü suçlar, şunu yapar, bunu yapar. Türkiye, İngiltere'de para bastırıyor. Efendim şey, o para basma yerine Alman şeyleri, uçakları bombardıman etti orayı. O yandı gitti. İşte 50'likler gönderiyoruz şimdi. Şey, Pire Limanı'nda o gemi de battı. Ulan siz yapsanız ha, Allah aşkına ya. Ya siz yapın. Ben onlara çok üzülüyorum. Ben şu andaki şeye de bakıyorum. Allah Allah diyorum. Hiçbir şey değişmemiş. Osmanlı'nın hiç farkı yok. Bu ne ya? Ya şu anda piyasada 8 trilyon para var. Ve bunun arkasında toplam 10 milyar lira civarında şey var. Nakit var. Ve bundan alınan şey ne kadar biliyor musun? Az önce şeyi sordum içeri girmeden. Devlet bankalarında bir takım müdahaleler olabiliyor da özel bankalar %40 ile %50 arasında. Peki bu 8 trilyonun devlet kısmını ayıralım. Devletle ilgilinden boş verelim. 7 trilyon diyelim. 7 trilyonun %40 faizi, %50'den vazgeçelim. %40 olsun. Sene sonunda kaç, ne kadar şey yapar? 280 milyar lira.
3 trilyon.
Ya pardon, 7 trilyon %40, 380 milyar lira değil. Yok, 2 trilyon 800 milyar lira.
2'yi geçiyor.
Piyasadan şey alacak. Ya piyasadaki bütün para, Merkez Bankası'nın çıkardığı bütün para ne kadar? Bak şuradan. 265 milyar lira. Ya bu milletten bu kadar, işte şimdi siz vücudu düşünün, ne hale geliyor? Bu ekonominin düzelmesi mümkün mü? Ama buradan tekrar söylüyorum. Ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yani artık burada o kadar çok anlattık. İşte kitabını yaz. Yani Allah'a çok şükürler olsun. Türkiye hariç ekonomiyi çok iyi bildiğimizi bilmeyen hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de bilmezler. Türkiye'de bizimle ilgili bilgi biz ekonomiden hiç anlamayız. Çünkü biz yanlış fetva vermediğimiz için hesaplarına gelmez. Neyse. Ama bu işleri düzeltmek çok ama çok kolaydır. Çok ve çok kolaydır. Ama arkasında ciddi bir irade olması şartıyla. Neyse bakalım Allah ne kapı açar. Ben bunları şey yaparken hep şey aklıma geliyor. İsa Aleyhisselam aklıma geliyor. İsa Aleyhisselam beklenen bir nebiydi değil mi? Mesih bekliyorlardı. Geldi işte beklenen Mesih geldi. Peki beklediğiniz Mesih geldi. Güzel. Ve doğduğu zaman daha yeni çocukken konuştu. Mucizesi var. Kaç tane de mucize gösterdi. İnandılar mı? Mesele bu. Mesele bu yani. Bir insan ben dedi mi bitti her şey. Önemli değil. Şimdi buradan şöyle şey yapalım. Bakın bugün İslam alemi ne haldedir? Yani şöyle bir şey anlatayım size. Yani bu ekonomiyle alakalı dediğim gibi çok fazla toplantılara katıldığım için 1985 Türkiye'de finans kurumları yeni kurulmuş. Ben de ilk danışmanlardanım. Bir toplantı yapıldı Taksim'de bir otelde. Türkiye'yi ben temsil ediyorum. İşte İslam ülkelerinden en üst düzey kişiler gelmişler. Mustafa Zerkay'ı duymuşsundur değil mi? O çok meşhur bir alimdi. Çok meşhur bir alim. Mustafa Zerka, işte gittik 3 gün süren toplantıda Abdüstettar Ebu Gudde, Muhammed Tayyip'in Neccar, neyse de şimdi unutma, 85 o zaman ben zaten hafızam çok zayıftır, sen de çok iyi biliyorsun. Aklımda kalan isimler bunlar. Şimdi 3 gün boyunca orada konuştu. Hedef ne? Bu finans kurumlarının geciken alacaklarına faiz değil de faize başka bir isim vererek kar kaybı diye bir fetva vermek. Ama aslında adı faiz. Ben de ilk defa bir uluslararası toplantıya katılmışım. Yani bir Arap ülkesinde okumadığım için Arapça konuşmaktan da korkuyorum. Ben yanlış konuşurum, ne olur ne olmaz diye böyle hiç ağzımı açmadım. Üç gün boyunca dinledim. Üçüncü gün toplaştık. Ne yaptı biliyor musun Mustafa Zerka? Hiçbir ayet almadı. Hiçbir hadis almadı. Bizim bu Ticaret ve Faiz kitabında vardır o bütün ayrıntılarıyla. Şafii ve Maliki mezheplerinin bir görüşünü %100 saptırarak şeye fetva verdi. Bu yani gecikmişte temerrüt faizi gibi yani bu kar kaybı adı altında temerrüt faizi almaya fetva verdi. İşte toplaştık. Şimdi 7 kişi miydi, 9 kişi miydi karar yani üst organ. Orada herkese sordular teker teker. İki kişi bu faizdir dedi, diğerleri caizdir dedi. Sıra bana geldi, ben dedim bu faizdir. Mustafa Zerka bir sinirlendi. 3 gündür ağzını açmıyorsun, ağzını ilk açtığın zaman faizdir diyorsun. Vallahi dedim ben şimdi bir Türk'üm, Türkiye'de yetiştim. Bu konuşma konusunda bir alışkanlığım yok dedim. Yok dedi, ben bunun ispatını isterim. Dedim kusura bakmayın, konuşmak değil de isterseniz yazayım. Konuşma alışkanlığım yok çünkü inşallah yani şey yok yani ilk defa katılmışım bir uluslararası toplantıya. Ondan sonra tabii ben de yazır isterim dedi. Şöyle aldım. Kağıda bir satır yazdım. Arapça olarak. Yanında iki kişi kaldı. Hepsi benim yanıma. Neyse sonra gitti. Baktım ki şey olmuş. Bu hani o sonuç şeyler yapılanların bir baskı yapılımı belgeli hali geldi bize. Aa, baktım ki tekrar şey yapmış. Üç kişi hariç diğerleri onay vermiş. Sonra o üç kişiden bir tanesi Mekke Ümmül Kura Üniversitesi'nde hocaydı. Hakikaten çok hoşuma gidiyordu tavrı. Adını da unuttum şimdi, burada var. Onu ekipten çıkardılar. İkincisine de yüksek bir makam verdiler. Bir tek ben kaldım. Ben de 2005'te benimle ilişkiyi kestiler ama 20 yıl dayanmak zorunda kaldılar. O ayrı bir konu. Şimdi tamam bu böyle de mezhepler faizi nasıl tarif ediyor? Bak istersen Fatih Hoca bir okusun. Bakalım ki ne anlıyorsunuz oradan? Lütfen çok dikkatle dinleyin. Faizden ne anlıyorsunuz? Bak ondan önce ben şey yapayım. Bak bu mezhepler biz Kur'an'a uyarız derler. Değil mi?
Evet.
Birinci delil Kur'an. İkinci delil hadis derler değil mi? Ne hadisi, ne Kur'an'ı, ne hadisi ya? Bunlar ne Kur'an'a uyarlar ne hadise uyarlar. Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 279 diye hatırlıyorum. Ve in tubtum felekum ru'us emvalikum la tuzlimun ve la tuzlamun. Faizcilikten tevbe ederseniz ana mallar sizindir. Ana mal alım satım da ana mal değil. Senin sattığın senin ana malın, onun verdiği onun ana malıdır. Ama faizcilik de ana mal. Verdiğin borçtur. Haksızlık etmeyeceksin, haksızlığa da uğramayacaksın. Ne az ne çok. Denge. Peki Resulullah ne demiş şeyde faizi tarif ederken? Bak diyor ki faiz yalnızca borçta olur. Borç olacak. Elden ele peşin olanda faiz olmaz. Faiz sadece vadeli borçta olur. Peki Resulullah böyle demiş de faizi nasıl tarif etmişler? Oku bakalım. Mesela Hanefi mezhebinin faiz tanımını oku.
Evet, onun öncesinde Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözü var bu faizle alakalı. Hepimizin bildiği, ben onu hızlıca mealen okuyayım. Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma ve tuza karşılık tuz, misli misline ve peşin olur. Kim artırır ya da fazlasını isterse faize girmiş olur. Bu konuda alan da veren de birdir. Bu rivayet. Bu rivayeti hepimiz biliyoruz. İşte
ama istersen onu şey yapayım bak. Resulullah diyor ki ben sizin faize girmenizden korkuyorum burada. Gerçekten altını altınla değiştiriyorsan peşin olsun ve aynı ayarda ağırlıklı olsun diyor. Şimdi bu şartlar olmazsa siz tutarsınız 10 gram 22 ayar altınla efendim 10 gram 18 ayar altını şey yaparsınız. Adama 18 ayar altın borç verirsiniz. 22 ayar altın şey yaparsınız. Yani peşin değiştirirken bile dersin ki bak ben şimdi sana şey yapayım. 22 ayar altın borç veriyorum. Sana 22 ayar altın borç veriyorum. Bunu bir seneye ödersin, tamam, sene sonunda. Şimdi ben sana senden o verdiğim o 22 ayar altını peşin 18 ayar aldım dersin yani, ya da araya bir aracı koyarsınız. Adamın elinde 18 ayar, borcu 22 ayar olur. İşte Resulullah diyor ki bakın bunlar da çok dikkat edin, faize girmenizden korkuyorum diyor. Öyle muhteşem, o kadar güzel bir söz ki bunu iyi bir ekonomist bu hadisi dikkatle şey yaparsa Muhammed Aleyhisselam'ın Resul olduğunun delili olarak olur ama mezhepler ne hale getirmiş? Şimdi evet. Onu oku.
İşte Hanefi mezhebi faiz sistemini bu altı madde ile ilgili hadisin üzerine kurmuş. Bunu temel yapmış. Ve bundan illetler çıkarmışlar. Ve mezhepte faizi de şöyle tanımlamışlar. Faiz, mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır.
Bir şey anladın mı? Mübadeleli akit ne demek? Alıyorsun, veriyorsun. Yani şimdi mübadele olarak ben sana gittim bir ekmek aldım, parasını verdim. Peki ekmeğe parasını verdiysen karşılıksız fazlalık ne?
Hiçbir anlamı yok.
Mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalık. Lan kardeşim, yani ben ekmek alıp para veriyorsam karşılıksız diye bir şey yok ki. Ne demek mübadeleli akitlerde? Hadi bir şey anlayan varsa beri gelsin. Evet, devam et.
Evet, bu şeylerini bu yapmışlar. Şafii mezhebinin tanımı ise şöyle. Faiz, belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerden her ikisi yahut biri veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir.
Bir daha oku.
Şey belli malları.
Belli mallar.
Evet.
Ne? Bak, bu belli mallar dediğine altın gümüş giriyor mesela. Ama Türk parası girmez mesela. Dolar girmez. Mark girmez. Hiçbir
yani
şey girmez.
Tartılan ve ölçülen şeyleri söylüyor.
Tartılan, altın ve gümüş. Para dediğin altın ve gümüştür. Başkasının para saymaz. Hanefiler tartılan ve ölçülendir. Sayıyı kabul etmezler. Mesela şimdi bu para tartılıyor mu?
Hayır.
Ölçülüyor mu?
Hayır.
Sayıyla işlem görüyor ama sayı da onlarda illet değil.
Evet.
Evet.
Belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden.
Şer'i ölçek. Ne demek şer'i ölçek? İşte gram ve kile diyor. Evet. Peki burada paranın gram belli değil, kilesi belli değil. Bilinmeden.
Peşin veya bedellerden her ikisi yahut biri veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir.
Evet. Bir şey anladınız mı? Ya biraz ben önce şahsen yıllarca uğraştım lan bunlar ne diyor yani işte İstanbul Müftülüğü'ne bu işlerle uğraşınca ya yıllarca bunlar ne diyor? Uğraştım yani Allah Allah doğru söylediklerine böyle inandırmışlardı. Ya sonra bir baktık Kur'an'a, hadislere baktık hiç saçmalığın danışkası. Ve bu mezheplerin, istersen orada o kısım var, bu mezheplerin tamamına göre ne yapılabilir?
Evet, bankacılık işlemi yapılabilir şu an. Peki, hali hazırdaki.
Bu mezheplerin tamamına göre faiz sayılmayan, aslında %100 faiz olan işlem çok rahat bir şekilde yapılabilir. Çünkü şeyde, Şafii ve Maliki mezheplerinde altın ve gümüştür para.
Kağıt değil.
Altın ve gümüş dışında para yok. Dolayısıyla bunların peşin veresiye değiştirmesine bir problem yok. Tamam, aldım ben sana ve verdim 100 lira. Borç ama sadece bir şart var. Borç vermeyeceksin, satış yapacaksın. Sana 100 lira borç veriyorum. Yarın 101 lira ver dersen faiz olur. Sana 100 lira borç veriyorum. Yok, 100 lirayı bir sene sonra vereceğin 200 liraya karşılık sana sattım. Bu alışveriştir. Bu ne? Onun için bakın burada şey yapıyoruz.
Hanefilerde de 100 lirayı bir saat sonra ödemem şartıyla borç alamıyorum değil mi?
Borç alamıyorsa onu da zar zor veriyorlar yani. Ona da mecbur kalıyorlar bir acayip neyse. Yani şimdi peki bugün bu bakın bunlar fıkıhtakiler. Peki bugünkü ekonomistler faizi nasıl tanımlıyorlar?
Evet, aynen öyle. Orası da çok ilginç.
Yani ister fıkıhçı olsun, ister şey olsun. Ya bunlar yani yetkililer, hani az önce örnek verdim ya, 1985'teki toplantıdan falan. Ya eğer, yani bir kere bana demişlerdi ki o zaman, ya işte gel bize danışmanlık yap. Ben de tamam dedim. Kaç lira alırsın dediler, aylık kaç lira istersin, ne parası dedim ya. Her sorana cevap veriyorum, siz de soracaksınız, ben size de cevap vereceğim, ne parası dedim. Şimdi ama biz buradan bir takım maddi beklentiler içerisinde olursak karşı tarafı memnun etmeye çalışırız. Evet.
Şimdi fıtrata aykırı söylem ve eylemler serisi yapıyoruz. İlk hafta aile ile ilgili fıtrata aykırı söylem ve eylemleri konuştuk, örneklendirdik. Geçen hafta dinin tanımıyla alakalı konuyu yaptık. Bugün de ekonomiyle alakalı fıtrata aykırı söylem ve eylemleri konuşuyoruz. Hocam biraz önce dersin başında her zaman yaptığı gibi fıtratı ne olduğunu söyledi. İşte sürekli söylüyoruz, din fıtrattır diyoruz. Fıtrat ise tüm varlıklardaki oluşum, gelişim ve değişim kanunları. Peki kim koyuyor bunu? Allah koyuyor. Ve hocam bir takım tanımlar yaptı. Dedi ki ticaret dediğimiz şey nedir dedi. İşte mal ve hizmetin alım satımı. Bunun için para dolaşımı sağlar dedi. Ondan sonra da faizle alakalı, faiz borçtan elde edilen gelirdir dedi. Dünya üzerinde yaşı 8'i 10'u gelmiş, yani daha belki ergenliğe bile ulaşamamış herhangi bir insan evladı bu tanımların anlamamasına imkan var mı? Yani hangi çocuğa bunları anlatamazsınız mesela? Bakın, ticaret için mal ve hizmet alım satımı dedi. Para bunların dolaşımı için olmalıdır dedi. Faiz de borçtan elde edilen gelirdir dedi. Ne kadar tabii ve ne örneğini verdi? Kan örneğini verdi. Niçin o örneği verdi? Vücuttaki kanın bu görevini inkar eden, bilmeyen, kabul etmeyen bir insan evladı olabilir mi? Ve bu örnekle siz toplumdaki faizin zararını, ekonomideki paranın fonksiyonunu anlatamayacağınız bir insan evladı olabilir mi? Yani tarladaki Ahmet amcaya da bunu anlatabilirsiniz. Ortaokuldaki bir öğrenciye de anlatabilirsiniz. Niye? Çünkü fıtrattır bu. Ondan sonra mesela Allah-u Teala da daha önceki derslerimizde söyledik, zekatla faiz arasında irtibat kurdu. Ve bir örnek vermişti şeyde, Bakara suresinde, Bakara suresinin 261. ayette, işte infak edenler yani zekat verenlerin toprağa atılan bir tohum gibi 700 misli vereceğini söylemişti. Peki dünyada bunu inkar edebilen bir insan evladı olabilir mi? Ya ben tarlaya bir tohum atıyorum ama yo öyle bir şey vermiyor diyen olur mu? Hepimiz bugün hepimiz bunun şahitleriyiz. Yani çiftçi toprağa birkaç avuç şey yapıyor. Ondan sonradan tonlarca ürün kaldırıyor. Ve Allah onu yapan, onun bütün kanunlarını toprağa, suya, havaya koyan Allah da diyor ki parayla ilgili kanun da aynen böyledir diyor. Bu kadar basit ve fıtri. İşte bakın, bu kadar basit ve fıtri olan şey insan eline geçince ne oluyor? Ben şimdi iki tanım okuyacağım. Nitekim Kur'an-ı Kerim şeyde yine Bakara suresinin 275. ayetinde bu algıyla alakalı faiz de riba da alışveriş gibidir diyenlerin bu kafa yapılarının şeytanın neredeyse onların kafalarını allak bullak eden insan kafa yapısı olduğunu ve buna asla prim verilmemesi gerektiğini söylüyor. Bakın şimdi bilim diyoruz değil mi? Bilim. Ben bilimin tanımını okuyorum. 5 saniyede bilimin tanımını okuyorum. Diyorlar ki bilim nedir? Bakın. Şimdi siz bilime böyle bir tanım yaptıktan sonra faizin bilimsel tanımı budur dediğinizde bakın neler oluyor. Diyor ki bilim nedensellik, merak ve amaç besleyen olguları ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Şimdi öyle bir tanım yaptı ki çok affedersiniz tırnak içerisinde tapacağız neredeyse, bakın. Ötesi yok yani. 2 kere 2 4 eder, bilimde odur. Şimdi bakın elimde faizin tanımıyla alakalı yazılmış bir makale var. Koca koca adamlar, yani üniversitelerde kürsüleri işgal eden adamlar faizi nasıl tanımlıyorlar ve diyorlar ki bilimsel tanım bu. Bakın ben mesela okuyayım. Faiz, tasarruf sahiplerine tasarruflarını ödünç vermeleri karşılığında ödenen bedeldir. Ne kadar güzel değil mi? Bilimsel bir tanım.
Peki bak ben şimdi söyleyeyim. Ben sana bir şey ödünç verdim. 100 lira verdim, 110 lira alacağım. Peki bu 10 lira için bir emeğin var mı?
Hocam onunla alakalı da ne diyorlar biliyor musunuz?
Çalışma var mı?
Onunla alakalı, onun da bilimsel
bak,
bir...
Ben hiç çalışmayacağım, evet. Sen 10 lirayı vereceksin. Veremezsen seninle evini satar alırım. Evet.
Onun da bilimsel cevabı şu. Bakın bilimsel olduğu zaman artık bir şey diyemiyorsunuz. Bakın onun da cevabı şu. Hocamın sorduğu sorunun cevabı diyor ki sermayenin verimliliği, Yani sermaye ödünç alan kimseye kazanç sağlar. Bundan dolayı sermayenin kaynağı olan tasarruf sahiplerine tasarruflarının başkaları tarafından üretimde kullanılması sonucu elde edilen ek kazanç verilir. İşte faiz de budur.
Peki o zaman şöyle olsun. Sen para ver, bu işi yapalım. Kar elde edersek sana olsun. Zarar elde edersek hiç şey yok.
Öyle olmaz.
Sen istersen bat. Ben zaten şeyi alırım. Teminatımı alırım. Ben paramı maramı alırım. Ben senin için. Yani adam burada yata yata para kazanıyor. O adam gecesini gündüzünü birbirine katıyor fakat zarar ediyor. Hem o işini yani zarar, büyük bir ölçüde zarar ediyor ve hem işini kaybediyor hem diğer mallarını hazır.
Bunun mallarını. Da cevabı var hocam. Bilimsel olarak. Bunu da bakınız, bilim dediğimiz şey çok da duygusallıktan da uzak değil. Bakın duygusal olarak da şöyle bağlıyorlar. Diyor ki imsak teorisi diye bir teori varmış iktisatta. Diyor ki bu teoriye göre sermaye birikiminin temelinde fedakarlık vardır. Çünkü kişilerin bugünkü gelirlerinin bir kısmını tüketmeyip geleceği ertelemeleri, diğer bir ifadeyle tasarruf etmeleri kendileri açısından bir fedakarlık sayılır. Dolayısıyla kişileri bugünkü tüketimin vereceği tatminden vazgeçirebilmek için onlara ek bir ödeme yapmak gerekir. Faiz bu fedakarlığın karşılığıdır.
Ne fedakarlıkta bulunmuş ki?
Nasıl? Yani adamlar ne kadar büyük fedakarlık yapıyor değil mi? Şimdi bankada mesela trilyonları olan insanlar fedakar insanlar. Niye? Bugün aslında o paranın hepsini yiyebilirdi, yemedi ve toplum için büyük bir fedakarlık yaptılar. Biz de toplum olarak bu fedakarlığın bedelini bu arkadaşlara ödeyeceğiz. Nasıl tanımlar? Bakın faizi bu şekilde tanımlıyorlar.
Fedakarlık, milleti yoluyor, adı fedakarlık oluyor. Evet.
Başka bir tanım. Faiz fedakarlık değilse de beklemenin bedelidir. Beklemek sıkıntı verir, yorucudur. Bu insanlar bekliyorlar. Neyi bekliyor? Para vermiş, gelirini bekliyor. Onun bedeliymiş. Şimdi bakınız bunlar ve bu iktisat fakültelerinde...
Kaç tarafı çalışıyor onun bedeli yok.
Yani iktisat fakültelerinde okutulan şeyler bunlar. Şöyle bir yazı yazmış birisi, faizsiz ekonomi olur mu diye. Bu da hatta ben ismini buradan versem yani şaşıracaksınız. Ekonominin duayenlerinden birisi bu adam. Ve soru soruyor kendisine. Gerçekten faizsiz ekonomi diye bir şey olur mu? Ondan sonra diyor ki şunu söylüyor, hızlıca okuyorum. Ekonomi bilimi açısından, bakın bilimi, bu kelimeyi mutlaka söylüyorlar. Bilim dediğin zaman artık elin ayağın bağlı. Ne demek bu? Kesin doğru. Ekonomi bilimi açısından faiz sermayenin üretimden aldığı paydır. Bilimsel olarak
tamam,
buymuş.
Üretimden pay alıyorsa o zaman ortak olsun. Adam üretirse alır, üretmezse almaz.
Ekonomide üretime katılan 4 unsur vardır. Girişimci yatırım yapmak ya da sistemi çalıştırmak için sermaye kullandığında faiz öder. İşçi çalıştırdığında ücret öder. Doğal kaynakları kullandığında rant öder. Ve bunların sonucunda ortaya çıkan karı kendi payı olarak alır. Piyasa ekonomisinde bu 4 üretim faktörü bir araya gelmeden üretim olmaz.
Faiz olmadan
üretim olmaz. Bu bilimsel. Dolayısıyla en sonunda diyor ki, ya diyor ekonomi faizsiz para sistemi, faizsiz ekonomi. Bunlar diyor hayal ürünü şeyler diyor. Ekonominin bilimsel olarak unsurları bunlardır. Bu unsurdan bir tanesi de faizdir. Eğer bu yoksa masada üretim olmaz diyor.
Ne oldu? Bak bugün Türkiye'de işte 2022 yılı Haziran'dayız. Türkiye'de herkes maddi sıkıntı içerisinde, bankalar hayal edemeyecekleri kadar kar. %700. Ne oluyor? Evet. Hani? Onun için bakın biz Müslümanız elhamdülillah. Yani şu da şey, İslam ekonomisi tabii doğal ekonomidir. Dünyanın her yerinde herkesin ihtiyaç duyduğu ekonomidir. Biz Müslümanlar olarak önce kendimiz bu ekonomiyi uygulamalı, bir örnek ekonomik sistem ortaya koymalı ve bütün dünyaya bunu yayarak bu büyük sömürüye son vermeliyiz. Müslüman olarak bu bizim görevimizdir. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ya Rabbi bunu bize nasip eyle.